Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir bölümde sizlerle birlikte olmanın mutluluğuyla programa başlıyorum. 9. bölümdeyiz. 9. bölüme girmeden önce herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Mayıs 11'de ben bu 9. bölümün kaydına giriş yapıyorum. O yüzden kısa bir geçmiş hakkında konuştuktan sonra başlayacağım. Geçen bölümde bu bölüm kitabıyla alakalı olarak sizlere Halil Cibra'nın Gezgin kitabıyla yolumuza devam edeceğimizi söylemiştim. Ama muhtelif nedenlerden dolayı seçtiğim bu bölümdeki kitabı maalesef Halil Cibra'nın Gezgin kitabını değil, sürpriz bir kitapla devam edeceğiz. Birazdan sizler de duyacaksınız zaten bu kitabı. Ama neden Halil Cibra'nın kitabıyla devam etmediğimizi bu bölümde söylemek istiyorum. Bir, ben bir hikayeyle devam etmek istemiştim aslında. Hep roman gitmeyelim diye. Ara ara biyografi, roman, bir öyküyle devam etmek istiyordum. O yüzden aslında Halil Cibran'ı seçmiştim. Ama şöyle bir durum var. Öyküler bir sayfa ya da iki sayfalık. Yani çok kısa, çoğu güzel, etkileyici, çok böyle derin mesajları olan öyküler mevcut kitapta. Ama ben onları derleyip içlerinden birkaç tane seçip anlatabileceğimi hissetmedim. Yani öyle bir algı oluşmadığı için yine rafımda duran başka bir öykü kitabına, uzun öykü klasmanında olan bir kitapla yolumuza devam ettim. En azından tür olarak sözümde durmanın sevinciyle programa devam edeceğim. Bu yüzden kitap, eğer ki merak edenler varsa diye bu kısa açıklamayı yapıyorum. Bu yüzden kitapta bir değişiklik oldu. Peki bu bölümde biz hangi kitapla yola devam edeceğiz? Jose Saramago'nun Bilinmeyen Adının Öyküsü. Kitabımız bu. Zaten adından da anlayacağınız gibi bir uzun hikaye. 60 sayfa mı 58 sayfa mı o civarlarda bir sayfa sayısına tekabül. Nispeten uzun bir öykü diyebiliriz yani. Çok kısa aslında, yani çok kısa sürede bitirebilirsiniz. Ama en azından bunu seçtim ki anlatabileceğimiz en azından bir olay örgüsü, bir şeyler oluyor. Bir sayfa iki sayfa değil. Şimdi ilk bölümümde her zaman olduğu gibi önce bir yazarı tanıyalım. Zaten kısa öykü. Bu ilk bölümde çok bilgi vermeyeceğim. İkinci bölümde direkt kitaba geçeceğiz. O yüzden yazarla bir başlamak istiyorum. Jose Saramago'yu biz nereden biliyoruz? Birçok insan için Körlük kitabından aklına geldiğini düşünüyorum. En azından benim için öyle. Zaten Jose Saramago'ya Nobel Edebiyat Ödülünü kazandıran, 98 yılında aldığı bu ödülü zaten Körlük sayesinde alıyor. O yüzden hepimizin kafasında da bu kitapla geliyor diye düşünüyorum, çoğumuzun en azından. Peki ne yapıyor? Nerede doğuyor? 16 Kasım 1922 yılında Portekiz'in Lisbon kentinde dünyaya geliyor. Bu dünyaya gelmesinin ardından eğitim alma süreci başlıyor. Ama hak getirebilirsiniz ki bu tarz yazarlarda o dönemlerde bilhassa yılların da vermiş olduğu o dönemin dünyanın şartlarından dolayı da yoksulluk var. Ailesi yoksul bir aile ve eğitimini tamamlayamıyor. Eğitimini tamamlayamadığı için de kırsalda çalışıyor. Daha sonra mekanistlik eğitimi alıyor. Teknik ressamlıktan tutun, redaktörlüğe, editörlüğe, çevirmenliğe birçok işte çalışıyor. Burada bir parantez açıp bir kişisel görüşümü de söylemek istiyorum. Daha önce Dostoyevski'nin kitaplarında da gördük. Birçok yazarın kitaplarında da gördük. Gerçekten zamanın ruhuyla alakalı da olabilir. O zamanki insanlar birçok işte çalışıyorlar farklı farklı. Yani bu şimdi düşündüğümüz zaman bize çok garip gelen şeyler. Çünkü modern zamanlarda herkes sanki bir alandan anlamak zorunda gibi. Böyle bir baskı altında hayata devam ediyormuşuz gibi geliyor bana. Böyle bir mühendisin birden fazla, hobi diyelim buna. Çünkü bu zamanda hobi diye geçiyor. Hobilerini bir tık profesyonel yapması bile garipseniyor. Garip algılanıyor. Yani çok iyi bir mühendisin iyi bir gitarist çıkması şaşırtıyor. Günümüzde de çok görmüyoruz açıkçası. Şu tarz şeyler duyuyoruz işte. İTÜ'de matematik mühendisliği okudu, oyuncu oldu. Daha sonra oyunculuktan devam etti gibi şeyler muhakkak oluyor. Ama ekseriyetimiz için söylüyorum. Sanki bu çok da böyle mümkün değilmiş gibi. Zaten modern hayatın baskısı da başka hiçbir şey yapabilmeye vakitsel olarak bir zaman bırakmıyor bize. Hafta içi iş, hafta sonu iki gün, onda da gezer misiniz, kendinizi bir alanda geliştirir misiniz vesaire vesaire. Sadece bu kısmına değinirken hani günümüze de dokunmak istedim. Bu çünkü birçok yazarın hayatına baktığımız zaman çok alakasız gelecek yerlerde aslında geçimini kazandığı, yazarlığı da aslında nasıl diyebilirim diye düşündüm. Yazarlığı da ekstra olarak yaptıkları, belki daha sonra popülariteleri arttıkları zaman mevcut işlerini bıraktıkları gibi bir durum söz konusu. Jose Saramago dediğim gibi 1988 yılında Nobel ödülünü alıyor. Zaten 18 Haziran 2010 tarihinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda da vefat ederek 88 yaşında aramızdan ayrılıyor kendileri. Biz bugün hangi kitabını ele alacağımızı söylemiştim. Bilinmeyen Adının Öyküsü. İlk bölüm için şunu söyleyebilirim. Bir adamımız var. Bu adam o dönemde bilinmeyen adalar var. Seferlere çıkılıyor gemilerle ve adalar keşfediliyor. Ve tüm adaların keşfedildiği kabul ediliyor. Bir adam çıkıp kraldan ona bir gemi vermesini, bilinmeyen adayı keşfetmeye çıkmak istediğini belirtiyor. Ve aralarında geçen diyalog ve sonrası var. İlk bölüm için bahsedebileceklerim öykümüzle alakalı bunlar. İkinci bölümde bu öyküyü dinlemek isteyenlerle devam edebiliriz. Şimdilik bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sayın dinleyiciler, kaptanınız konuşuyor. Programın ikinci bölümü kitap hakkında ciddi spoiler bilgi içermektedir. Kitabı okumayı düşünen dinleyicilerimiz programın ikinci bölümünü dinlemeyebilirler. Herkese ikinci bölümümüzden selamlar. Hızlıca kitaba geçebilirim.
Kitabımız
şöyle başlıyor. Bir tane kral var. Sarayında oturan ve gelen hediyeleri kabul eden. Bu bir kapı aslında, kapı olarak tasvir ediliyor. Bir kapı sadece halkın gidip sıraya girdiği o istek kapısı. Halkın kraldan istediği şeylerin döndüğü, genelde de aldığı. Ama kral tabii çok da can atmıyor gidip o kapıyı açıp insanların derdini dinleyip isteklerini vermeye. Çünkü boş zamanlarında kral sadece gelen hediyeleri kabul ettiği kapıda. Kendi sarayında gelen hediyeleri kabul ediyor, açıyor. Ekseriyetle hayatı böyle geçiyor, gelen hediyeleri açmakla. Arada sırada da aşağıya inip istek kapısı açıp halkın istediği 2-3 şeyi vermesi lazım ki halk galeyana gelmesin, bir şekilde memnuniyetsizlik artmasın. Bu şekilde işleyen bir düzen var orada. Ve bir gün ana karakterimiz kapıya geliyor, istek kapısına, ve istek kapısını çalıyor. İstek kapısını çalıyor, çalıyor, çalıyor ama hiçbir şekilde açılmıyor. Yüksek sesle çalmaya başlıyor. Dediğim gibi çok da zaten böyle şey olmadıkları için, açıp halkın derdini dinleyip isteklerine karşılık vermeye can atmadıkları için de böyle bir duymaza yatıyorlar önce. Sonra kapı çok çalınca kral açılması talimatını veriyor. Bir sürü yaver var içeride. O yaverine söylüyor, o yardımcısına söylüyor, o yaverin yardımcısının yardımcısına söylüyor, söylüyor, söylüyor. En sonunda en altta bir tane temizlikçi kadın var sarayda. O gidiyor kapıyı aralıyor ve açıyor. O da dinlemeye başlıyor. Ne istediğini soruyor ana karakterimize. O da kralla görüşmek istediğini söylüyor. Normalde isteklerini kapıyı açana söylüyorlar. O kapıyı açan kişi yine arada bir sürü kişi aracılığıyla krala iletiyor. Kral da eğer okey derlerse veriliyor istedikleri şey. Eğer okey vermezlerse de o şey olmuyor. Hayatlarına devam ediyorlar. Sıradakine geçiyor sıra. Ama ana karakterimiz böyle yapmıyor ve ben kralla görüşmek istiyorum diyor. Tabii şaşırıyorlar, böyle bir istekle daha önce gelen olmamış. Hani sen kimsin, kralla görüşeceksin tarzında bir söylenmiyor ama içsel olarak böyle bir düşünce geçiyor kapıyı açanlardan. Bu durumu tabii halledemeyince hizmetçi kız gidiyor ilgili kişilere söylüyor. Bu krala kadar gidiyor. Kral da tabii başta ne alaka, hani niye aşağı ineyim diyor onunla görüşmek için ve inmiyor aslına bakarsanız. Ama ana karakterimiz inatçı ve kapı kapatılmasına rağmen oradan ayrılmıyor. Oraya kalın böyle bir yorgan tarzında bir şeyini alıyor, üstüne kapıda yatmaya başlıyor. Bu istek kapısının da bir kuralı var. Daha önce herkes tarafından benimsenmiş bir kural bu. Eğer ki bir kişi yani kendi sırasından görüşüp ayrılmadığı sürece ikinci bir kişi gelemiyor oraya. Gelemediği için de sıra akmıyor. Sıra da oluşmuyor aslına bakarsanız. Orada bekleyen, kapıda birinin olduğunu gördükleri sürece başkası gidip orada bekleme yapmıyor. Böyle bir kural var. Bu kuralda herkes uyuyor ama adam gitmedikçe başka maruzatları olan insanlarda bir homurtu başlıyor. Yani hadi kardeşim git sen de işine, bizim de isteklerimiz var gibi, ama tabii bunu böyle söylemiyorlar. Yine kapıyı çalıyor. Orada olduğunu görünce yani tekrar krala gidip bunu söylüyorlar. Kral da halkın homurdanması, sıranın akmaması, bu homurtudan rahatsız oluyor. Daha fazla sıkıntı çıkmasın diye aşağı inmeyi kabul ediyor. Aşağı indiğinde de hani açın kapıyı bir görüşelim tarzında bir beyanatta bulunuyor. Açıyor. Bir tane ona sandalye veriyorlar. Oturuyor ve dinlemeye başlıyor. Evet, dinliyorum seni diyor. Bizim karakterimiz de, ana karakterimiz, ondan yani kraldan direkt bir gemi istiyor. O da tabii haliyle ne yapacaksın gemiyle diyor. Hani sana gemi vereyim, bu işte kraliyetteki tüm donanma bana ait. Sana niye gemi vereyim diyor. O da diyor ki ben bilinmeyen adanın keşfi için tek başıma çıkacağım ve yeni adalar keşfedeceğim diyor. O da hani böyle bir şeyin mümkün olmadığını, zaten bütün denizcilerinin, haritacılarının birlikte seferlere çıktığını, yıllar yılı ve artık bütün bilinmeyen adanın kalmadığını, bütün adaların haritada listelendiğini söylüyor. Hani bu saçma bir fikir olarak geliyor. Zaten olsaydı bilinmeyen bir ada biz bulurduk tarzında bir konuşma dönüyordu ama adamımız katiyen isteğinden vazgeçmiyor. Bilinmeyen bir adanın olduğunu bilseydik o zaten bilinmeyen bir adı olmazdı diyor. Böyle bir felsefi atışmalar söz konusu. Yani aslında kitap çok sade ve düz bir şekilde anlatıyor ama imge verilen mesajlar arka planda birçok şeyi siz anlayabiliyorsunuz. Zaten öyle bir öykü. Yani birçok çıkarım yapabileceğiniz bir öykü. Bana da kişisel olarak neyi hatırlattı? Yani günümüzde de çok popüler olan konfor alanlarımızı terk edememe. Yani bize bir şeyler evet bu oldu artık bu bir kabuldür diye kabul ettikten sonra o alanlara çok giremeden, çok sorgulayamadan kendimizi de yani belli bir seviyeye getirip belki de belli bir meslekler, işler, belli bir çevre yapıldıktan sonra o çevrenin dışına çıkmaya çok hevesli olmuyoruz hepimiz. Bu zamanlarda da buna hani konfor alanını terk edip konfor alanından dışarı çıkıp yeni şeyler keşfetmenin insan psikolojisine ve kendine daha iyi geldiğiyle alakalı. Hani zorluk, o zorluğu aşana kadar bir mücadele. O mücadele sonunda gelen bir haz var. Eğer siz kurduğumuz bir konfor alanında çok da mutlu olamıyorsunuz. Evet, konforlu oluyorsunuz ama konfor her zaman mutluluk getirmiyor. Zorluk insanlara mutluluk getiriyor. O zorluğu aşma aslında. Yani birlik olma, birileriyle ortaklaşa bir şeyler yapıp onun sonucunun başarıya çıkması gibi gibi gibi. Aslında burada krallar arasındaki konuşmaları da buna benzetebiliriz. Yani kral bütün adaların bulunduğunu, bunun beyhude bir çaba olduğundan bahsediyor. Ama o da hani tüm adalar zaten bilinmeyen adanın hikayesi de bilinmediği için var diyor. Yani bilinseydi zaten sen de haritanda olurdu. Ben o bilinmeyeni bulacağım diyor. Kral da tabii kendi içerisinden bir sorgulama geçiriyor. Şimdi diyor halk burada. Halk da arkadan tezahürat yapıyor. Yani gemiyi ver, gemiyi ver, gemiyi ver diye tezahüratlar oluyor. Neden? Halk da diyor ki alsın gemisini gitsin hani sıra bize gelsin diyor. Kral da halkın arkada toplanan halkın tezahüratını duyunca çok verme yanlısı değil ama şimdi vermese de artık olmaz kralın namı kötüye çıkacak. O yüzden de vereyim peki diyor bir iki kart yazıyor al bunu donanmaya git sahile git orada bu kağıdı ver gerekli komutana. Sana gerekli gemiyi versinler deyip anlaşarak gidiyor. Tabii tüm bunlar olurken arkada hizmetçi kız da olan biteni dinliyor ve kapıyı kapatıyor. Herkes yoluna gitmeye çabalarken hizmetçi kız da diyor ki ben burada ne yapıyorum? Yani hep böyle bir beyaz yakada çalışırsınız böyle işinizde ara ara bunalınca kardeşim ben burada ne yapıyorum ya? Gerçekten bu yüzden mi okudum? Mutlu muyum diye kısa bir sorgulama geçiriyorsunuz ya. Ya da mevcut işlerimizde daha doğrusu. O da kısa bir böyle bir konuşmadan sonra ben burada ne yapıyorum? Burada yaverlerin işte padişahın çoraplarını yamıyorum, yemeklerini yapıyorum. Yani bu mu diyor ve çok etkileniyor bilinmeyen bir adanın keşfi konusunda. Ben burada bunu yapacağıma gideyim ana karakterimizin gemisinde güverteyi temizleyeyim. Hani maceraya çıkayım bu rutin hayattansa o daha cazip geliyor ve etkileniyor karakterin bu bilinmeyen adayla alakalı sözlerinden ve onun peşine takılıp limana gidiyor. Limanda benzer bir konuşma karakterimizle şey arasında donanmanın müdürü ya da işte komutanı arasında geçiyor. Hani sen deniz bilir misin diyor. Bilmiyor yani deniz bilmiyorsun, gemi sürmeyi bilmiyorsun. Nasıl çıkacaksın diyor. O da diyor hani böyle şeyler denizde öğrenilir. Yani işin içine girdiğimizde öğrenilir. Teorik olarak bilmeme gerek yok diyor. Böyle bir şey savunuyor. Yine baktığınız zaman komutan haklı kaygılarını dile getiriyor ama kral okey demişse çok da umurumda değil modunda veriyor ona gerekli şeyleri. Bu noktada karakterimizin söylediği bir söz var. Kitabın belki en vurucu sözlerinden biri. Aslında tüm bu olan biten de gemiyi alıyor. Gemiye giriyorlar. Kadın kendini açık ediyor ve diyor ki ben de seninle geleceğim. Ben de bu yolculukta bir parçası olacağım. Tabii hiç mürettebat bulamıyorlar. Yani o gidiyor bir gün arıyor. Ertesi gün hemen çıkacak çünkü olaylar çok hızlı gelişiyor. Hemen çıkmak istiyor ama hiçbir şekilde hiçbir gemi personeli onunla gelmek istemiyor haliyle. Çünkü bilinmeyen adaların olduğuna bile inanmıyorlar. Hepsinin bulunduğunu kabul etmiş durumda. Halk da veya hiç böyle bir daha önce gemi sürme tecrübesi olmayan bir adamla yola çıkmak istemiyorlar. Kadın içeride temizliğe başlamış. İşte yelkenlerin onarılması gereken şeylerini tespit etmiş. Akşam geliyorlar bakıyorlar ki gerçekten de hiç kimse yok. Kendi aralarında bir konuşuyorlar ne yapacağız çıkabilecek miyiz çıkamayacak mıyız? Hani bu yolculuk nedir, nereye gidiyordur diye. İşte bu noktada aslında hepsinin bir simgesel olduğunu çok net görüyorsunuz. Yazarımız diyor ki bir konuşma üzerine bunu diyor. Kendinden dışarı çıkıp kendine bakmadıkça kim olduğunu asla bilemezsin diyor. Yani bu yolculuğu aslında kendinden vazgeçip, mevcut düzenden, mevcut yaptığı şeylerden vazgeçip bir bilinmeze gidiyor. Aslında bilinmez bir adayı aradığını söylüyor herkese ama aslında kendini arıyor karakterimiz. Kendini bulmaya çalışıyor. Burada bilinmeyen ada çok güzel bir şekilde tasvirlenmiş ve kişinin kendinden çıkıp dışarıdan kendine bakıp kendini araması, bu genel yaşam yolculuğunda nereye gidiyorum, ne yapıyorumu iyi bir şekilde özetlemiş. Gün sonunda, hikayeyi fazla uzatmayayım, zaten burada bitiyor. Belli rüyalar görüyor. Çıkmış denize, bilinmeyen adaları aramaya çalışmış. Tayfa sonu yarı yolda bırakmış gibi bir rüya görüyor. Sabah kalkıyor. Kısa bir konuşmadan sonra kitap burada bitiyor. Yani yelkene açılmadan, ne olduğunu bilmeden bizim tarafta hikaye sonlanıyor ve hikayenin sonuna gelmiş oluyoruz. Hoş kitap. Güzel, hızlı öykü okumak isteyenlere için çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. İçinde birçok mesaj var. Mesajları kendiniz ayıklamanız gerekiyor. Kendi hayatınız ya da çevrenizde gördüklerinizle eşleştirip mesajları yorumladığınızda daha hoşunuza gidiyor. Boş zamanlarda okunamayacak hızlı bir öykü kitabı. Tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Çok büyük harikalar oluyor mu? Yani benim için olmadı ama başkaları için ne ifade eder bilemiyorum. Okuyup görmeniz lazım diyerek kitabımızı burada noktalıyorum. 9. bölümümüzü de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki kitap Murat Menteş'in son kitabı Fink. Fink kitabını 10. bölümde ele alacağız. Eğer ki okumuş olan ve ses göndermek isteyenler zaten ne yapacaklarını biliyorlardır. Okumayan kalmasına atabilirler ses kayıtlarına 1-1,5 dakikalık katılmak istiyorlarsa. Bir sonraki bölüm son sezon finali olacak. Daha sonrasında belirsiz bir ara olacak. Ne zaman bir geri döneceğimizle alakalı zaten detaylı bilgiyi bir sonraki bölümde veririm. Herkese iyi dinlemeler, sağlıklı dinlemeler, güzellikler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.